Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, değerli gönüldaşlarımız. Hepinize Erkam Radyo Çamlıca stüdyolarından selamlar, saygılar, hürmetler efendim. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları başlıyor. Bu hafta kısmet olursa 2018'in 37. programında sizlere geçen hafta Sayın Milli Eğitim Bakanımız önderliğinde icra edilen Eğitim 2023 Bulma Toplantısının ailelere yönelik etkilerini, bu konuda sizlere düşen görevleri, vecibeleri, sorumlulukları paylaşmak istiyorum. Bu amaçla bu bulma toplantısının özellikle 7 ana maddesini aile açısından, anne babalar açısından, okulla alakalı düşündüğümüzde veliler başlığı altında sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere sosyal medyadan da takip ettiniz umarım. Geçen hafta yapılan toplantıda İstanbul'da bir otelde 100'ü aşkın birbirinden kıymetli katılımcı eğitimimizin 2023'ünü masaya yatırdılar. Dönem başında böyle bir şeyin olması biraz geç mi gibi düşünülebilir eğitimciler açısından, ama hani yeni gelen bir bakan, bir de vizyon 2023 olduğuna göre aslında çok da eleştirecek bir şey değil gibi düşünüyorum. 7 ana maddede nasıl bir müfredata ihtiyacımız olduğunu, bu müfredat öğrencilerimize hangi becerileri kazandırmalı konusu paylaşıldı. Nasıl bir öğretmen istiyoruz? Kaliteli bir eğitim için nasıl bir okul istiyoruz? Nasıl bir okul ortamı oluşturmalıyız? Ülkemizde bölgeler arası eğitim farklılıklarını gidermek için ne tür önlemler alınmalıdır? Öğrenci seçme yerleştirme sınavları nasıl olmalıdır? Eğitim sisteminde izleme, değerlendirme, ölçme, denetim, öz denetim mekanizmaları nasıl olmalıdır? Ve eğitimimizde kültür, sanat, spor etkinliklerine nasıl yer vermeliyiz sorularına cevaplar arandı. Değişik oturumlarda, değişik gruplar içerisinde. Aziz dostlarım, biliyorsunuz programımızın adı Ailede Huzur Arayışı. Aile huzurunun en önemli omurgası, hani iki ayaklı bir organizma olarak, yaşayan bir organizma olarak düşünüyorsak bunu, bir ayağı evin beyi, bir ayağı hanımefendisi. Yani bunlar olmadan eskilerin dediğiyle ağır aksak giden bir aile olabilir. Tek ayak üstüne, tek tek sekerekten diye olmuyor işte. Olmaz. Ve bunun kolları, dalları, bunun yaşayan organizmaya can veren diğer organları da ailemizin, özellikle yavruları, bu aile müessesesinin meyvesi olan çocuklarımız. Dolayısıyla ailede huzurun en önemli unsuru eşimiz gibi görünse de eşimizle yaşayacağımız muhabbetin şekeri, tadı, tuzu da çocuklarımız oluyor. Dolayısıyla ailede huzurlu çocuklar huzurlu aileler oluşturuyor. Huzursuz çocuklar da aile huzurunu bozuyor. Bu anlamda, bu açıdan ailede huzur arayışlarında çocuklarınızın iyi yetişmesiyle alakalı, çocuklarımızın iyi yetişmesiyle alakalı eğer çabalıyorsak, mücadele veriyorsak, farkındalık oluşturuyorsak bir anlamda bu huzura da ulaşmamızın bir sağlaması oluyor. Programla alakalı sorularınız, eleştiriniz, beğenileriniz, her türlü bize ulaşmak için yollayacağınız mesajlarınızla alakalı ailedehuzur@erkamradio.com e-mail adresini kullanabilirsiniz. ailedehuzur@erkamradio.com e-mail adresi ya da @munirarıkan, bildiğiniz üzere zaman zaman görüyorum sosyal medyada, ya da @erkamradio tweet adreslerimizden de bize tweetlerinizle her zaman ulaşabilirsiniz aziz dostlarım. Bu 7 maddelik 2023 bulma konferansında öncelikle bunun 5 yıldızlı bir yabancı otelde yapılmasını eleştirmekle beraber, adının brainstorming gibi, vizyon toplantısı gibi, arama konferansı gibi bir şey olmaması, batılı terminolojiden kurtulmuş olması ve adına bulma toplantısı denmesini önemsiyorum. Türkiye'deki ilklerdendir alanında. Umarım zaman zaman benim de dilime takılan, bu konuda affımı istirham ediyorum, okuduğumuz kaynaklar, beslendiğimiz kaynaklar itibarıyla takdir edersiniz, batı ağırlıklı bir müktesebata sahibiz. Dolayısıyla buradan sınav diye kullanıyoruz, imtihan dememiz lazım. Haklısınız. İşte müfredat nasıl kulağa hoş geliyorsa, bu anlamda kullanmadığım yerli ve bizim kadim terminolojimizle alakalı özrümü arz ediyorum efendim. Affımın kabulünü istirham ediyorum sizlerden. Nasıl bir müfredat ihtiyacımız var kısmında bu programı yapma amacım, Eğitim 2023 bulma toplantısının hani 100'ü aşkın birbirinden kıymetli sanatçıyla, sporcuyla, eğitimciyle, iş adamıyla, iş insanıyla, sivil toplum kuruluşlarından, devlet kademelerinden insanla yapılmış olması, toplumun bütün katmanlarının bu konuda buna katıldığını göstermiyor. Bu anlamda ailenin huzuru adına, çocuklarınızın geleceği adına, ülkemizin geleceği adına sizin de bu hafta içerisinde, hemen daha okulların yeni yeni açılmaya başladığı şu güzel dönem içerisinde, tatlı bir eğitim telaşının başladığı şu güzel dönem içerisinde, birazdan size arz edeceğim Milli Eğitim Bakanlığımızın gerekli telefonlarına, fakslarına ve e-maillerine ulaşarak, ya benim de bu 2023 ile alakalı söyleyecek bir sözüm var diye, bu 7 maddede madde madde şimdi müfredatı açıklayacağım size. Bunu onlarla paylaşmanızı istirham ediyorum. Özellikle mutlu olacaklardır. Sayın Bakanımızın bu konudaki şahsi olarak tutumunu, tavrını, duruşunu biliyorum. Çok mutlu olacaktır. Anadolu'nun değişik köşelerinden, hatta sırf Anadolu'nun değişik köşesinden olması gerekmiyor, dünyanın değişik bölgelerinden bu toplantıyı önemsemiş ve bakanlığın 2023 bulma toplantısının geleceğimize olan katkısını önemsemiş aileler, veliler, anneler, babalar olarak, dedeler, nineler, halalar, teyzeler, dayılar, amcalar olarak buna sahip çıkmanızdan onur duyacaktır, gurur duyacaktır. Kendi tweet adresinde de işte Avustralya'dan böyle bir şey geldi, Rusya'dan böyle bir şey geldi, Azerbaycan'dan böyle bir şey geldi, işte Afrika'dan, Amerika'dan böyle bir şey geldi, İngiltere'den, Almanya'dan böyle bir şey geldi diye, ya da Şırnak'tan, Hakkari'den, Rize'den, işte Artvin'den, Edirne'den, Ankara'dan, Yozgat'tan, Eskişehir'den, İzmir'den, Antalya'dan, Adana'dan böyle bir şey geldi diye bunu mutlaka paylaşacaktır. Katkınızı bu anlamda onlarla paylaşmanız adına ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda daha fazla doğruyu bulmasına vesile olmak amacıyla bu programı yapıyorum. Bu birinci kısmı. İkinci kısmında aile içerisinde, bu yeni dönem içerisinde çocuklarınızı bu 7 maddeyle gözlemleyebileceğinizi, onların gelişimine katkı sağlayacağınızı düşünüyorum. Programın bu hafta içerisinde, bu haftanın sonunda dolayısıyla Cuma günü itibariyle yapılmış olmasının bir sebebi de bu. Ne olursunuz bu 7 maddeyi siz de kendi ailenizde çocuklarınızın geleceğini bulma adına, ailenizde huzuru bulma adına onlarla beraber istişare ederek, danışarak, ortak toplantılar yaparak masaya yatırabilirsiniz. Hem de çocuklarınız şahsiyet kazanmış olacak, sorumluluk kazanmış olacak. Sizler de bilgi sahibi olmuş olacaksınız. Bir numaradan bakarsak bulma toplantısının gündeminde nasıl bir müfredat ihtiyacımız var ve bu müfredat öğrencilerimize hangi becerileri kazandırmalı konusunda müfredatla ilgili nasıl bilgi sahibi olabilirsiniz? Bunu düşünmenizi istiyorum. Hepimizin internet sitesine girip bakanlığın müfredatı çıkartıp oradan tek tek satır satır sayfa sayfa incelemeniz mümkün değil. MEP müfredatı taslaklar incelenerek bilgi vermez insanlara. Birazcık daha eğitimci değilseniz kafanız karışır. Birazcık daha o müfredatın satırlar arasında boğulursunuz. Birazcık daha iş ağır ve yüklü gelir size. Yeni bir dönem başında lütfen çocuklarınızın okulda neler öğrendiğini, neler yaptığını, günlük olarak nelerle meşgul olduğunu eğer öğrenirseniz, bu konuda günlük bilgi sahibi olursanız, günlük takipler yaparsanız, en azından haftalık öğretmenleriyle, okul idarecileriyle, arkadaşlarıyla konuşursanız, çocuğunuzla konuşursanız müfredata da yavaş yavaş ayak uydurmuş olacaksınız. Yıl yıl 4+4+4 12 yıl boyunca özellikle üniversiteyi ayırırsak bu eğitimde, milli eğitimi konuşuyoruz çünkü, bilgi sahibi olmuş olursunuz. Bu daha kesin, daha kadim, daha kalıcı bir bilgi sahibi olma. Ve bu konuda çocuklarınızda hangi becerileri görmek istiyorsanız aziz dostlarım, bunu Milli Eğitim Bakanlığı'na ulaştırmanızı istirham ediyorum. Müfredatla alakalı basında çok şey tartışıldı biliyorsunuz. Yeni müfredat dendi. Bununla alakalı toplantılar yapıldı, şuralar yapıldı. Yani müfredat tek odaklanmamız gereken şey değil. Yani 7 maddenin bir tanesinin bu olması elbette önemli bir şey ama müfredat işi çözseydi 18 milyon evladımız şakır şakır İngilizce konuşan çocuklar haline gelirdi. 1,5 milyonu aşkın İmam Hatipli öğrencimiz şakır şakır Arapça konuşan öğrencilerimiz olurdu. Nerede? Hani? Bunun müfredatla değil, uygulanan özel projelerle olduğu kesin. Dolayısıyla müfredat kısmında özellikle şunu verelim, bunu verelim değil de Sayın Bakanlığa, Milli Eğitim Bakanlığımıza ve yetkililere, kendi ilçenizde, kendi okulunuzda öncelikle idareciler ve öğretmenlerden başlayarak, ilçe ise ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, il ise il Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, böyle yerelden merkeze doğru giden bir ulaştırma kanalından, ben çocuklarımda şu şu şu özellikleri görmek istiyorum. Ben çocuklarımda işte eğitimin şu şu kadarıncı yılındayız. Şöyle şöyle bir geriye doğru gidiş görüyorum. Şöyle şöyle bir dejenerasyon görüyorum. Şöyle şöyle bir ahlaki yoksunluk, eksinlik, problem görüyorum. Sorunlarımız var. lütfen Sayın Bakanlık beni duyar mısınız diye, Sayın Bakanımız beni duyar mısınız diye bu konudaki problemlerinizi onlarla paylaşmanızı öneriyorum. Dolayısıyla hani veli olarak burada aileler olarak bir aile programındayız. Müfredat odaklı değil de bu müfredatla öğrencilerimize yani çocuklarınıza, yavrularınıza hangi becerilerin kazandırılması sizi mutlu ederdi kısmında paylaşımlar yapmanızı özellikle istirham ediyorum. Yani diyelim tek tek kız çocuklarında bunu, erkek çocuklarında bunu diye biraz da cinsiyet odaklı gibi görülebilir bu söylediğim ama hiç alakası yok. Çünkü yetkinlikleri, potansiyelleri, hedefleri, yaşantıları, hayatları itibariyle birbirinden farklı iki organizma, iki canlı varlık, becerileri de farklı oluyor. Temelde bazı ortak beceriler olabilir amenna ama farklılıklara da saygı duymak gerekiyor. Dolayısıyla yeniden istirham ediyorum. Üzerine basa basa burayı çok uzattığımı farkındayım. Çocuklarımızda, yavrularımızda, çocuklarınızda, yavrularınızda hangi özellikleri, hangi becerileri görmek istersiniz? Okula yolluyorsunuz. 12 yıl dişinizden tırnağınızdan arttırdığınız, işte basında birkaç günden beri paylaşılıyor. İşte bir formanın bu kadar, bir okul kıyafetinin önlüğünün bu kadar, bir çantanın bu kadar, kırtasiye masrafının bu kadar, yok okul masrafının bu kadar olduğu, üstelik biraz da böyle ekonomik açıdan hafif tasarrufa gittiğimiz dönemlerde çocuklar için hiçbir şey esirgemediğiniz, onlar için harcadığınız 12 yılın sonucunda onlarda hangi beceriler olması sizi mutlu ederdi? İyi ki göndermişim. İyi ki çocuğum 12 yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığımızın bu güzide okullarında okumuş, özelde ya da devlette fark etmez. İyi ki bu okulda okumuş, iyi ki bu öğretmenden eğitim almış dedirtirdi size. Bunu özellikle düşünmenizi istiyorum ve sezonun başında bir aile panonuza, evin girişinde böyle güzel olacaktır. Bu yıl yavrularımda şu becerileri görmek beni çok mutlu ederdi diye fazla da abartmayın. Her dönem için bir özellik yazmanız, bir beceri yazmanız yeterlidir. 12 yılın sonunda 24 tane beceri, zaten bir insanda 100 tane beceri olmaz. Çağın temel yetkinlikleriyle alakalı 24 beceri. Onların gelecekte kendi ayakları ve hayatları üzerinde durmalarını sağlayacaktır. Aziz dostlarım, 2023 bulma toplantısının ikinci maddesi nasıl bir öğretmen istiyoruz konusuydu. Bununla alakalı lütfen sizden istirham ediyorum. Sizde iz bırakmış öğretmenlerinizin şöyle en belirgin özelliğinin ne olduğunu şöyle birkaç saniye düşünür müsünüz? Onlarla konuşmak hoşunuza giden, böyle teneffüste dolaşırken onların radarına takılmak üzere kafanızı kaldırıp kaldırıp onlara baktığınız, penceredeyse, koridordaysa, merdivenlerdeyse ya da yanınızda yürüyorsa onlara görünmek istediğiniz, dokunmak istediğiniz, ellerini omuzlarınızda görmek istediğiniz o öğretmenlerinizin hangi özellikleri vardı? En belirgin özellikleri, en sevdiğiniz özellikleri nelerdi? Siz çocuk olsanız size nasıl bir şeyler öğretilmesini isterdiniz? Bunu da düşünmenizi istiyorum. Şimdi bu iki maddeyi birleştirdiğinizde aslında çocuğunuzun da sizin karbon kopyanız, genetik kopyanız olduğuna göre bunları beklediği kesin. Ama siz çocuğunuzun okulunda kaç öğretmeni bizzat tanıyorsunuz? Kaç öğretmeni evinize davet ettiniz aziz dostlarım? Bu öğretmenlerle ilgili çocuklarınıza çocuğunuzun öğretmeninin değerli olduğunu, önemli olduğunu, verdiği kararların gerçek, doğru, dürüst, adaletli kararlar olduğunu çocuklarınıza verebildiniz mi? 81 ilin yürek yakan öykülerini Münir Arıkan'dan dinleyebilirsiniz. Her yıl karış karış bu coğrafyada, şu cennet vatanda okul okul dolaşan bu kardeşinizden yürek yakan öyküleri dinleyebilirsiniz. En son Güneydoğu'da bir köy okulunda sınıfa baltayla gelip baltayı masaya gömüp burada bir hafta çıkmayacak bu balta diye meydan okuyan bir velinin öyküsünü dinlemiştim bir okulda. İlla baltayla eli baltalı olmasına gerek yok. Dili baltalı insanlar da var. Okula gelip ben kulağını çek diye mi gönderdim, bağır diye mi gönderdim, kız diye mi gönderdim diye öğretmenin, üstelik adaletli olan, adaletsiz bile olsa, ben 3 tane evladım var, okula gittikleri dönemde öğretmenlerin adaletli ya da adaletsiz bütün kararların arkasında durdum. Ev ödevi hariç. Ev ödevine inanmıyorum. Dolayısıyla öğretmenler ödev verdiğinde gittim okulda bizzat bununla alakalı savaştım. Sunumlar yaptım, seminerler verdim. Öğretmenim bana ödev verme, değer ver sunumları yaptım onlara. 263 maddede ödevin olmaması gerektiğiyle alakalı, çocukların karakterini bozduğuyla alakalı, çocuklarda okul fobisi yanında bir ev fobisi oluştuğunu, artık okulun son saatlerinde eve gitmek korkusuyla, şimdi eve gideceğim o lanet ödevler başlayacak kaygısıyla bunalıma girdiklerini paylaştım onlarla. İnanmadığım konuda onların yanında olmadım. Sadece ödevle ilgiliydi bu. Ama onun dışında çocuklarımla alakalı yaptıkları tasarruflarda öğretmenidir. Onun bilge
karakter şekillendiricisidir. Dolayısıyla hakkı vardır düsturuna yola çıkarak yavrularımın göz göre göre bazı konularda ezilmesine tahammül gösterdim. Çünkü öğretmenlerinin benden daha değerli olduklarını onlara veremesem öğretmenlerine değil bana gelirlerdi. Öğretmenlerini dinlemez beni dinlerlerdi. Dolayısıyla okulun anlamı onların zihninden kaybolurdu. Geçen hatırlarsınız medyada iki tane zat Allah'ın kaderi bilip bilmediği ile alakalı tartıştı. Allah kaderi bilmez, bilseydi bu imtihan olmazdı diyen zata karşı Rabbimizin kaderin her türlü cilvesini, şeklini, geleceğini, gaybını bildiğini savunan kardeşimiz şöyle bir laf etti. O kadar çok hoşuma gitti ki. Ya nasıl bir zihniyet dedi kendi yaratıcısına güçsüzlük izaf eder. Nasıl bir zihniyet kendi yaratıcısında bazı nakıslık, bazı problem, bazı sorunlar olmasını, bazı eksiklikler, noksanlıklar olmasını kabul eder? Bu nasıl bir zihniyet dedi yani. Hem bir yaratıcıyı yaratıcı olarak alıp tapacaksınız ona, her şeyiniz olacak, ebedi hayatınız olacak, baş tacınız olacak, sahibiniz olacak. Hem de şunu bilmez, bunu bilmez. Yani Rab ilk öğretmendir, baş öğretmendir. Edebeni Rabbi ve ahsene te'dibi sözünden yola çıkarak beni Rabbim terbiye etti, onu güzel terbiye etti. En iyi örnek Üsve-i Hasene böyle dediyse o baş öğretmen peygamberleri vasıtasıyla toplumların, insanoğlunun geleceğini şekillendiren özel eğiticiler. Alimler de onların varisleri buyurulmuş. Dolayısıyla öğretmen dediğimizde karşımızda bir peygamber vekili var. İlimde, irfanda, ahlakta, kültürde, sanatta her türlü ilmi olayda bilişsel olayda çocukların rol model olan bir zat var. Nasıl bir veli olmalıyım ki çocuklarımın şahsiyetini şekillendiren o bilge kişiliği rencide ederek, onu küçümseyerek, tahkir ederek, ucuzlatarak, basitleştirerek, onda büyük problemler olduğuna çocuğumu inandırarak sonra da git ondan güzel şeyler öğren diye çocuğumu buna ikna etmem gereksin. Bu nasıl bir sapık zihniyet olabilir? Dolayısıyla çocuğunuzun okulunuzda öğretmenini tanımak, nasıl bir öğretmen istiyoruz sorusuna direkt şöyle şöyle öğretmen istiyoruzdan çok daha güzel bir cevaptır. Öğretmenleri tanıdıkça yeteneklerini, karakterlerini, kişiliklerini öğreneceksiniz, göreceksiniz. Eksikliklerini göreceksiniz. Güzelliklerini göreceksiniz. Bu açıdan yeni eğitim döneminde ne olursunuz? Ayda bir tane bile olsa kabulüm, 8 aylık eğitim döneminde 4 ay, 1. dönem 4 ay, 2. dönem 8 defa öğretmeni, öğretmenleri eve gelip çocuğunuzun sofrasında sizlerle beraber otursa, bir acı kahvenizi içse bunun 40 yıl hatırı olacaktır. Ya da şöyle bir bakabilirsiniz, daha değişik bir bakış açısıyla değerli dostlarım. Kaç eski öğretmeninizi evinize davet ettiniz? Kaç eski öğretmeninizle çocuklarınızı yanınıza alıp birlikte onlarla birlikte bayramlaşmaya gittiniz? Eski öğretmeninizin cenazesine çocuklarınızla birlikte katıldınız? Geçen Bilal Erdoğan abiyle bir programımız vardı. Birlikte organize ettiğimiz, birinci konuşmacı oydu, ikinci konuşmacı bendim. Bir gün öncesinden aradı, çok yakın bir aile dostunun, arkadaşının babası vefat etmiş. Hocam dedi, ben Antalya'ya cenazeye gidiyorum ama senden ricam öğrenci kardeşlerimize bu kadir şinaslığı anlat. Onlar da kendi hayatlarında sırf programlarına uymak adına bu kadir şinaslığı bir tarafa bırakıp cenazeye katılmaları gerekiyorsa ona katılmayıp işlerinin peşinde koşmasınlar. Onlar da yapmaları gereken şeyi yapsınlar. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde çok gördük aziz dostlarım. Yani okulundaki resim hocasının, müzik hocasının, beden eğitimi hocasının, Türkçe hocasının, Arapça hocasının, Kur'an-ı Kerim hocasının, hani normalde sadece Kur'an-ı Kerim hocasına değer verilir gibi gelir. Niye? Hafızdır, işte Kur'an'ı öğretmiştir. Dini açıdan hani biraz daha dini maneviyat açısından bağ vardır falan gibi görünür. Hayır, hiç ayırt etmeden bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğundan bu yıla kadar, şu andaki başkanlığı döneminde de bugüne kadar vefat eden bütün öğretmenlerinin cenazesinde tabutu taşıyan omuz olmuştur. Dolayısıyla bununla bize örnek olmuştur. Buradan takdir makamına değilim ama takdirlerimi, teşekkürlerimi, tebriklerimi iletiyorum. Dolayısıyla hem şu anda çocuğunuzun öğretmenlerine hem sizin ve eşinizin eski öğretmenler olan tavrınız çocuğunuzun nasıl bir öğretmene sahip olması gerektiğiyle alakalı zihninin şekillenmesini sağlayacak. Bunun üçüncü ayağında da bir, şu andaki çocuklarınızın öğretmeni, iki, sizin kendi öğretmenleriniz, üç, siz çocuklarınıza bir şey öğretmek istediğinizde nasıl öğretiyorsunuzu ortaya koyarak üç adımda bunu anlayabilirsiniz. İşte bu üç sorunun cevabı çocuklarınıza nasıl bir öğretmen istediğinizin cevabını da size verecek. Bir başka açıdan baktığımızda çocuklarınızla iletişimi güzel kaç öğretmen tanıdığınıza bakmak lazım. Türkiye'den, dünyadan, İlla çocuklarınızla olması da şart değil. Kendi öğrencileriyle iletişimi güzel kaç öğretmen tanıyorsunuz? Ya da sizde gönlünüzde yer etmiş bu öğretmenlerden iletişim özelliklerine baktığınızda hangi iletişim sanatını kullandıklarını düşünüyorsunuz? Bütün bunları değerlendirdikten sonra aziz dostlarım, nasıl bir öğretmen kısmında birkaç maddelik bir yazıyla, kısa bir yazıyla, çok uzun olursa okumazlar çünkü biliyorum. Okullarımızdaki öğretmen kalitesinin artırılmasıyla alakalı önerilerinizi ne olursunuz MEB'e ulaştırınız. Mesela bununla alakalı öğretmense benim gönlümü yaralayan en büyük şeylerden bir tanesi yabancı okullar Türkiye'de öğretmen alımlarını kendi vakıflarıyla, okul idareleriyle yapabiliyorken Türk okulların için kendi öğretmenlerini seçip alamıyor. Bunu düşünmenizi istirham ederim. Proje okulları hariç. Proje okullarında böyle bir hak verilmiş durumda. Ve bunun kendi çocuklarınızın karakter ve ahlakında ve bilimsel kazanımındaki etkisini sorgulamanızı istirham ederim. Şöyle düşünün. Hani okulu unutun bir dakikalığına. Kendi işletmenizi düşünün. Kendi işletmenizde size merkezden devlet belli elemanları gönderdiğinde alıyor musunuz hemen? Ki gönderiyor da. Şu anda iş dünyasında olan dostlarım ne dediğimi hemen anlamışlardır. İş ve İşçi Bulma Kurumu her işletmenin belli sayıdaki sigortalı çalıştıran işletmenin istihdam etmek zorunda olduğu özürlü vatandaşlarımızla alakalı, engelli vatandaşlarımızla alakalı, işe alımlarıyla alakalı İş ve İşçi Bulma Kurumu sürekli eleman gönderir. Gönderdiği elemanı hemen alıyor musunuz? Yoksa onu kabul etmeden bir başkasını, o bir başkasında başka bir özelliği, başka bir sizin işinize yarayacak kısmı mı arıyorsunuz? Bunun olmadığını düşünün, böyle bir kanun olduğunu düşünün, İş ve İş Bulma Kurumu özürlü olsun, normal olsun, önemli değil, bütün çalışanlarınızı onlar atıyorlar. Bu şirketin başarılı olma şansı yüzde kaç? Puanla, sınav sonucuna göre okulunuza gelen öğretmenin o idareciyle anlaşması, o öğretmenlerin birbiriyle anlaşması, bunun zorluğunu düşünmenizi istirham ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın içerisinde takdire şayan uygulamaları seminerlerinde anlatıyorum zaten. Güzel örnekleri paylaşıyorum, o ayrı bir şey. Ama zihnimin, aklımın, izanımın kabul etmediği bu uygulamayı da lütfen paylaşmama izin verin. Çocuklarınızın geleceği adına bunu bakanlıkla paylaşın. Çocuklarınızın, tekrar ediyorum, geleceği adına can dostlarım, okul idaresinin kendi başarısı adına bunu taahhüt edebilir. Batıdaki örneklerinde olduğu gibi ben kadromu kuruyorum bu şekliyle. Aynı bir futbol takımı gibi düşünebilirsiniz bunu. Takım kuruldu, yönetim muhteşem, bütün golcüler alındı falan. İşte kaleciyi hükümet atıyor. Şunu kaleci olarak alın. Çok çok mantıklı gelmiyor bana. O takımın teknik direktörünün seçmesi gerekiyor gerçek başarı için. Dolayısıyla bunun yabancı listelere verilip de Türk listelerine verilmemiş olmasını, hala 2018 yılında bunu aşamamış olmamızı inanın sorgulamanızı istirham ediyorum. Bu öğretmenle alakalı duygularınızı, düşüncelerinizi 0312-413-2680, 0312-413-2681 ve 0312-413-1838 telefonlarından ya da 0312-417-7027 fax numarasına ya da Ordu Kastamonu Manisa okm@map.go.tr özel kalemin e-mail adresine okullarla alakalı, eğitimimizin geleceğiyle alakalı, öğretmenlerle alakalı ve bugün size sunacağım 7 maddeyle alakalı önemli görüşlerinizi, Sayın Bakanımıza olan tavsiyelerinizi iletmenizi istirham ediyorum. Bu demokratik bir vatandaş olarak en temel hakkınız, göreviniz, sorumluluğunuz ve vecibeniz. Üçüncü maddede Eğitim 2023 bulma toplantısının üçüncü maddesi kaliteli bir eğitim için nasıl bir okul ortamı oluşturmasıyla alakalıydı. Aziz dostlarım, okul ortamında biliyorsunuz şu anda kız erkek karışık durumda. Ve bir haftadan beri ya bu karma eğitime son mu veriliyor gibi böyle kaygılı tweetler görüyorum ben. Modern dünyada buna uygun bulmayan milyonlarca kız ve erkek okulu var. Ayrı ayrı kampüslerde. Cumhuriyet döneminde bizde de İzmir'de İtalyanlar İtalyan kız mektebini açmış ilk. Kimse de itiraz etmemiş. Daha sonra İstanbul'da birçok kız lisesi açtı yabancılar. Yine kimsenin sesi çıkmadı. Yine Cumhuriyet'in ilk yıllarında işte Kadıköy Kız Lisesi gibi, Çamlıca Kız Lisesi gibi, Kandilli Kız Lisesi gibi, Üsküdar Kız Lisesi, İstanbul Kız Lisesi gibi kız liseleri açıldı. Ki İstanbul biliyorsunuz Kız Lisesi 1988 yılına kadar kız lisesi olarak hizmet verdi. Hali hazırda İtalyanlara, Yunanlara, Ermenilere, İngilizlere, Almanlara, Fransızlara, yani ülkemizde bizzat vatandaşımız olan Rum, Ermeniler gibi vatandaşlarımıza ya da yabancı uyruklu Türkiye'de bulunan insanlara ait birçok özel kız ve erkek okulu var. Niye bizde de olmasın? Sen Bona 1987'ye kadar kız lisesi olarak hizmet verdi biliyorsunuz. Halihazırda İtalyanlar yani ilk 1839'da kurmuşlardı galiba. 1839'dan düşünün, Fransızlarınki de aynı şekilde 1987-88'e kadar devam eden bir şey var. Şu anda ben eğitim felsefesinde iki yeni kitap hazırlığındayım. Bir tanesi bitmek üzere, duanızı bekliyorum. Dünyanın en iyi eğitim veren okullarında bu tartışılıyor. Ve eğitim kalitesi, yaşam seviyesi, yaşam stili, kültürü biraz daha medenileştikçe, uygarlaştıkça, bilgi düzeyi, entelektüel birikimi arttıkça insanlar okullardaki problemi görüp veliler ya dünyanın en iyi ilk 10 şirketinin CEO'larının kendi çocuklarına özel kurdukları butik okullar gibi küçük okullarda kendilerine özel eğitim veriyorlar. Ya da alıyorlar okuldan, kendileri evde özel eğitim veriyorlar. Çünkü okullardaki aksaklıkları, eksiklikleri görüyorlar. Bir de sadece kız erkek açısından değil, nasıl bir okul ortamı düşünmenizi istirham ediyorum. Sadece kız erkek açısından değil, bir de ortamı fiziksel açıdan düşünmenizi istirham ediyorum. Okula trilyonluk yatırım mı yoksa öğretmen öğrenciye trilyonluk yatırım mı? Siz olsanız hangisine öncelik verirdiniz? Hangisine kullanırdınız bu kaynağı aziz dostlarım? Düşünmenizi istirham ediyorum. Çocuklarınızın okul içinde kullandığı jargonu, bina fiziksel kısmın dışında kültürel anlamda, ahlaki anlamda konuşmalarını, hal hareketlerini, tavırlarını takip edebiliyor musunuz? Gördüğünüz manzaradan memnun musunuz? Okul çıkışlarındaki hani Sayın Bakanımızın da toplantıda bahsettiği gibi Türkiye'deki sınıfların diyor kapısı içeriden açılmıştır, dışarıdan değil. Çünkü çocukların içeri girme hızıyla çıkma hızı bir değil. Girerken yavaş yavaş, üst gruplu ağır ağır yavaş yavaş geliyor büyük ihtimalle. Ama çıkarken zille beraber sınıftan büyük bir şeyle, coşkuyla kaçış ve kurtuluş var. Onun için içeriden eskiyor okullarımızın kapıları, sınıflarımızın kapıları. Ya da okullardaki ışık, ses, hava, oksijen, ferahlık, ergonomi, araç gereç uygun mu? Gittiniz mi? Çocuğunuzun sınıfında, sırasında birkaç saat vakit geçirdiniz mi? Oturdunuz mu? O havayı kokladınız mı? Gün boyu gelen ışığın açısına baktınız mı? Okulun genel atmosferini beğendiniz mi? Çok önemli bir konu. En nezafetü minel iman. Temizlik imandansa, imanla eşdeğer giden bu temizlikle alakalı. Okullardaki tuvaleti gittiğinizde kullanabildiniz mi? Ya da çocuğunuza sordunuz mu? Yavrum 4 yıldan beri, 8 yıldan beri, 12 yıldan beri gidiyorsun okula. Bir gün okul tuvaletini kullandın mı? Genelde öğlen tatilinde yan taraflardaki okul çevresindeki iyi restoranların tuvaletlerine gidiyor çocuklar bildiğim kadarıyla. Hiç gidilmeyen okul tuvaletleri var. Ya da kantinin durumu. Yani nasıl bir okul ortamıysa okulun bu müştemilatıyla alakalı da düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Okulda su gibi, süt gibi, hoşaf gibi, organik besinler, şifalı bitkiler, obezite düşmanı yiyecekler var mı? Ya da okul kantininin işletilmesiyle alakalı fast food, abur cubur şey mi tutturulmuş? Bunu da düşünmenizi istirham ediyorum. Sadece düşünceyle olmuyor. Buna ait gözlemlerinizi çocuklarınızın okuldaki o varlığında, okuldaki durumuna, okuldaki yaşantısına birazcık daha katılımcı olarak gidip gözlem yapmanızı istirham ediyorum. Toplantının 4. maddesinde ülkemizde bölgeler arası eğitim farklılıklarını gidermek için ne tür önlemler alınmalıdır kısmına değinilmişti. Bununla alakalı eğitim farklılıkları derken eğitim uçurumlarından bahsedebiliriz. Sadece bölgeler arası değil ki okullar arasında da büyük eğitim uçurumları var. Fen liseleriyle Anadolu liseleri arasında, meslek liseleriyle sosyal bilimler lisesi arasında, meslek lisesi içinde sanat teknik okullarıyla imam hatip liseleri arasında bile büyük büyük farklılıklar var. Dolayısıyla bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nın ne zaman sizi bir veli olarak önemsediğini, en son hangi olayla insan yerine konduğunuzu düşünmenizi istiyorum. Bu farklılıkların ortaya çıkması yerelde, sadece bölge olarak kastetmiyorum bunu, yerelde veli nimet olarak çocuğunu okula getiren velinin veli bir kişi olarak görülmesiyle başlıyor. Dolayısıyla öğretmen ve idarecilerin benim gittiğim okullarda, gördüğüm okullarda hocam sen de hangi okullara gidiyorsun diye ne olursunuz bana böyle bir soru sormayın. 81 ilde şu ana kadar 460 ilçede karış karış yurdu dolaşan, 2 yıl içerisinde de bütün ilçelerde Türkiye taramasını bitirecek olan bir kardeşinizim dualarınızla. Ben öğretmenlerimizin ve idarecilerimizin iyi örnekler asla bozmaz istisnalar kaideyi, söz meclisten dışarı. Ama veliler olan tavrından memnun değilim. Çocuklarıyla alakalı ya birçok danışmanlığı yaptığım özel okulda bile veli toplantısı şöyle olmalı diye biraz daha nazik, biraz daha güler yüzlü, biraz daha onları önemseyen, biraz daha kapıda kuyruk olup beklemelerini yok eden, biraz daha böyle işin içerisine sistem getirdiğim okullar bana çok minnettar oluyorlar. Hocam hiç böyle düşünmemiştik. Veli toplantısında bir özel okulda bile yani veli gidip kapıda niye beklesin kul olup? İşi var, gücü var, belli bir şeyi var. Hani bölgeler arası eğitim farklılıkları derken aileler arası eğitim farklılıklarının bile gidermesiyle alakalı aileye has bir şey yapılması gerekiyor. Öğretmen ve idarecilerden mesela bugüne kadar evinize ya da iş yerinize gelip ya okulumuzun 2000 velisinden bir tanesisiniz. Yıl boyu böyle bir tarama yapıyoruz. 4 yıl boyunca böyle bir tarama yapıyoruz. Bir yılda bile tamamlamak şart değil. 4 yıla bile razıyım. Dolayısıyla 3. yılın sonundayız. Size şimdi sıra geldi. Çok özür diliyoruz geç kaldığımız için ama ne olursunuz eğitimimizden memnun musunuz? Bunu bir boş anket kağıdı gönderip doldurun yollayın emrivakisiyle olmaz bu iş. Değerli velimiz bizi lütfettiniz, kabul ettiniz, size minnettarız. Hatalarımız nedir, eksikliklerimiz nedir, ne öneriyorsunuz? Bu okulu el birliği nasıl daha güzel bir hale getiririz diyen bir idareci gördünüz mü bugüne kadar? Bir ilimizde söylemeyeyim şimdi rencide olurlar. İlçelerde öğleden sonra okul tatil olunca şehir merkezine servisler başlıyor. Taksiler, arabalar. Niye öğretmenler ile gidiyorlar? Hani yerellik? Bir öğretmen gördüm o ilde. Bir ilçede kalıp okulun tuvaletini kendi maaşıyla okulun dışına 20 metre ötede kokusu gelmesin diye kendi maaşından yaptığı şey kazan ayırdığı paralarla ustalık becerisi de var. Taştan bir tuvalet yapıp onun badanasına gelmişti sıra. Sen gitmiyor musun abi demiştim. Hocam ben badanayı falan bitireceğim. Ondan sonra gideceğim diye. Yani o da işi olduğu için orada belki işi bitirince o da gidecek. O zaman ilçelerde akşamleyin ödevle alakalı bir destek olduğunda kime gidecek yavrularımız? Dolayısıyla bölgesel farklılıkların sizce nasıl giderilebileceğiyle alakalı biraz da düşünmenizi istirham ediyorum. Ben yıllardır 18 yıldan beri bu işi yapan bir kardeşinizim. Milli Eğitim Bakanlığı'na sürekli öneririm. Ailelere seminerlerde öneririm. Batının çocuklarıyla doğunun çocuklarını kaynaştırmayla alakalı. Şu anda yapılan kısa dönemli ziyaretler falan değil. Batının çocuklarını ilk dönem bir ay, ikinci dönem bir ay olmak üzere her yıl iki ay bir doğu ilinde rotasyona tabi tutmadan olmaz bu iş. Kardeş olsunlar, anlaşsınlar, aynı anı yaşasınlar, aynı zorluğu, aynı havayı, aynı toprağı, aynı suyu paylaşsınlar. O giydikleri kıyafetlerle aynı kıyafetleri giysinler. 1,5 metre karda Erzurum'da bir yürüsünler bakalım köyden okula nasıl oluyor? Ya da Siirt'te, Hakkari'de, Van'da, Ağrı'da bir yürüsünler bakalım. Onlar da o koyunların, keçilerin, ineklerin bakımıyla alakalı, onlar da o bahçenin bakımıyla alakalı sorumluluk sahibi olsunlar. Tabii bununla alakalı ailelerin güvenilir olması, ailelerin birbiriyle anlaşması, belki bir aile kardeşliğini de ortaya koyar. Böyle böyle doğunun çocukları da batıya gele gele aileler arası bir kardeşlik projesi ola ola, yani sadece bu müfredatla öğretmenle çözülecek bir şey değil. Yerele değer vermeden, yerelin değerlerini öncelemeden, yereli bir değer olarak kabul etmeden İşte 7 bölgemizi birbirine benzeştirmek, aradaki eğitim farklılıklarını gidermek değil ana konu. 5. madde, öğrenci seçme ve yerleştirme sınavları nasıl olmalıdır konusuydu. Yani sınav nasıl olmalıdır derseniz bütün zihinler sınava odaklanır. Ya sınav dışında bir şey düşünüyorsanız, çünkü sınav öğrenci kalitemizi artırmadı, bu gerçek. Kendimizi kandırıyoruz aziz dostlarım. Çocuklarımızın nasıl keşfedilmesini, seçilmesini ve değerlendirilmesini isterdiniz sorulabilirdi mesela bu 5. maddede. Çocuklarımızın geleceği adına anne baba olarak sizin görüşlerinizin MEP nezdinde bir önemi olduğuna inanıyor musunuz diye size sorulması, bakanlık nezdinde bunun önemli olduğuna düşünüyor musunuz diye bir soru sorulması gerekirdi. Eğer düşünüyorsanız çocuğu en iyi kim tanır? Yani 5 yaşında 6 yaşında okula vermeden evvel 5-6 yılı bir yılda anne karnında 6 yılı 7 yıl annesiyle babasıyla geçen bir çocuktan bahsediyoruz. Ruhunu tanıyor anne baba olarak çocuğunun. Öğretmen daha sonraki döneminde o da anne baba kadar tanıması mümkün değil. Üstelik elimizde bizim sınav başarısı yüksek olan öğrencilerin hayat başarısının da yüksek olup olmadığı konusunda çok da istatistiki güzel doğru bilgiler yok. Böyle bir pozitif korelasyon yok. Yani sınavda çok başarılı, hayatta da çok başarılı. Bilakis sınavda başarılı olan nice insanın hayatta başarılı olmadığı konusunda bilgilerimiz var. Çoktan seçmeli, cevapları aşağıda öğrenciye sunulan sınav sisteminde çocuklarınızın çağın en önemli ihtiyacı olan inovasyon, sıra dışı düşünce, yeniliklere nasıl ulaşacağını düşünüyorsunuz aziz dostlarım, bir düşünün. Bütün cevapları ben veriyorsam çocuk hazıra konuyordur. Benim karbon kopyam oluyordur. Çocuklarınız için üniversite odaklı mı bir sınav ve seçim faydalıdır, yoksa kişilik ve şahsiyet odaklı, meslek odaklı bir sınav ve seçim mi? Siz hangisini tercih ederdiniz? 18 milyon evladımızın da üniversite okuması gibi bir zorunluluk var mı acaba? Batı bizden daha mı düşüncesiz? Niçin Almanya bunu erken yaşlarda tespit edip üniversite gidecek çocuklarını daha erken yaşlarda ona göre ayırıyor okullarının gruplarında? Bir de şöyle bir durumumuz var bizim. Üniversiteler artıyor ama üniversite kontenjanları bir türlü dolmuyor. Kimse dışarıda kalmasın, üniversiteye giremeyen kalmasın mantığı sizce doğru mu? Onun yerine bütün dünyanın tercih ettiği belki 10 konuda, o 10 üniversite ilk 500'de dünya çapında, belki de o 190 üniversitenin kaynağını 10 üniversitede birleştirip dünya çapında 10 üniversitemiz olması çok daha faydalı olabilirdi. Bunu üniversitelerin açılmasına karşıymışım gibi düşünerek söylemiyorum. Ama sonucu gördüğüm için sonucu eleştiren açıdan söylüyorum. Bir felsefe hocam söylemişti. Yani 30 ilde, 30 üniversitede felsefe bölümü olmaz. Bir ülkenin bir felsefe üniversitesi olur. Fransızların Sorbonne olduğu gibi diye. Çünkü o kadar felsefeci olmaz. 30 tane büyük felsefecisi olmaz bir ülkenin yani. 3 tane olur, 5 tane olur, 10 tane olur. Onlar da çağa yön verir. Bir de bunu son üniversite yerleştirme sonuçlarına baktığınız zaman bu rezaleti çok daha net bir şekilde görürsünüz. Fen liselerinin yerleştirme oranı %52. Dolayısıyla bu öğrenci seçme yerleştirme sınavları. Yani düşünün, fen lisesinde 8 yıl okutuyorsunuz çocuğu. 4 yıl ortaokulunda, 4 yıl lisesinde. Ve bu 8 yılın sonucunda tek amaç üniversiteye girmek. Bütün sorular, müfredatlar ona göre ayarlanmış. Ve bunun sonucunda %50'si ıskartaya gidiyor. Bunu yeniden düşünmemiz lazım aziz dostlarım. Onun yerine 12 yıl içerisinde aynı yetenek yarışmaları gibi çocuğun üstün özelliklerinin keşfedilerek 12 yıl boyunca ona ağırlık verildiğinde çocuklarımızın bilimde, sporda, kültürde, sanatta, müzikte, modada, ziraatta, zanaatta, inşaatta, farklı farklı alanlarda, sanayide üretim yapacağını, çok iyi yerlere geleceğini, kendini keşfederek karakterine uygun bir işte çok daha başarılı olacağını biliyorum. Ve bu anlamda 6. maddeye baktığımızda eğitim sistemindeki izleme, değerlendirme, ölçme, denetim, öz denetim mekanizmaları nasıl olmalıdır maddesinde ben çocuklarımızın yeteri kadar izlendiğini, adil bir şekilde değerlendirdiğini düşünmüyorum. Eğitim sistemin içerisinde kendi denetim mekanizmasının zaten adaletli olduğu konusunda şüphelerim var. Öz denetim bunu okulda öğretmenler yerine ailelerin vermesi gerekiyor zaten. Ama çocuğunu öğretmenine, öğretmenini çocuğuna karşı kışkırtan bir sistem içerisinde ya da ailenin kendi zaafından dolayı bunu çocuklarımıza çok daha güzel bir şekilde kazandırdığımızı düşünmüyorum. Adalet duygusunu, hak duygusunu, bir de anne babalar çocuklardan daha geridelerse. Son olarak aziz dostlarım, eğitimimizde kültür, sanat, spor etkinliklerine nasıl yer vermeliyiz konusu konuşulmuştu 2023 bulma toplantısında. Kültürlü bir aile olup olmadığınıza bakmanızı istirham ediyorum. Sanatsever bir aile misiniz? Sportlu bir aile misiniz? Son bir yılda mesela kültürel etkinlik olarak neler yaptınız? Bir tarih, bir doğa gezisi, bir turizm faaliyeti, bir şiir, bir kitap, bir konferansa katılma ya da sanatsal olarak bir sinemada, sahne sanatında, resimde, bir müze ziyaretinde, bir müzik enstrümanı çalmanızda ya da bir koşu, yüzme, yürüyüşle bir spor yapmanızda. Her şey zihin değil, beden de ruh da beslenmeye muhtaç ve bunlar, bu üç şey, kültür, sanat ve spor, bu işin gıdası. Bu faaliyetlerin olması gerekiyor. Aziz dostlarım, özellikle ailenin eğitimde unutulduğu, eğitimin amacının çocuklara net bir şekilde verilmediğini, niye okuyorsun diye sorduğumuz çocukların %90'ını işte okuyoruz, işte mecburuz, işte geliyoruz diye cevap verdiği, ne okuyacaksın dediğimiz zaman kısmet diye cevap verdiği, ideallerin ilkokul 1-2-3'te kesinleşmediği, belli olmadığı, karakterin, yeteneğin öncelenmediği bir eğitim sisteminde herkes başına buyruk olur. Anne baba tanımazsa, vatan millet tanımazsa bunun adına eğitim falan diyemeyiz. Sonuçta bilgi gelecek kuşaklara aktarılabilirse işe yarar. Yoksa sonumuz gelmiştir. Sokrat'ın bir sözüyle bitireyim. Eğitim diyor, okula devredilmeyecek kadar kutsal bir haktır ve görevdir. Dolayısıyla can dostlarım, eğitim ailede başlar, aileyle başlar. Ailenin içinde olmadığı bir eğitim sisteminde aileyle kopuk nesiller oluşturulur ve bunun hiç kimseye faydası olmaz. Ailede huzuru çocuklarınızla beraber bulduğunuz, eşinizle bunu tesis ettiğiniz ve evinizi cennetten bir köşeye çevirdiğiniz günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın can dostlarım.